Ayrım 51.
Dipnot: bu yönde bir değerlendirme için bakınız Suaye Salvia AGE sayfa 189, Norgard Krüger AGM sayfa 661-662. Dostça çözüm yolunda varılan mütabakat biçimi iki kategoride toplanabilir. Dipnot: Sur la Convention Européenne des Droits de l'Homme sayfa 59-60, Norgard Krüger AGM sayfa 668 ve devamı, Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 112. Bunlardan önemli bir kısmını başvurucunun parasal açıdan veya başkaca bir yoldan tatminini amaçlayan ve bu yönü itibarıyla da kişisel ve özel bir yanı bulunan dostça çözüm uygulamaları oluşturmaktadır. Örneğin, sınır dışı etme işleminin geri alınması, belirli bir miktar tazminat ödenmesi, oturma izni verilmesi gibi. Diğer grubu ise kişisel ve özel giderim sınırını aşan ve kamusal yanı da bulunan, esas itibarıyla da sözleşmenin aradığı anlama en uygun düşen dostça çözüm uygulamalarından ibarettir. Bu tür dostça çözüm kararlarında ilgili devlet, sözleşmeye aykırılığı söz konusu edilen idari uygulamalara veya yasal düzenlemelere son verme, iç hukukunda gerekli değişiklikleri gerçekleştirme yükümlülüğü altına girer. Dipnot: örneğin evlilik içi çocukla evlilik dışı çocuk arasındaki miras hakkı farklılığına yer veren İrlanda düzenlemesinin yol açtığı bir sözleşme ihlali ile ilgili olarak yapılan başvurunun dostça çözüme ulaşılması, bir yandan başvurucuya tazminat ödenmesi, diğer yandan da bu konudaki yasa tasarısına göndermede bulunulması ile sonuçlanmıştır. AİHK 17-12-1987, Regno 10.978/84, DR 54, sayfa 43, sınır dışı etmeye ilişkin düzenlemenin değiştirilmesi duyurusuna bağlı olarak varılan dostça çözüm. 8-12-1984, Bulus, İsviçre, tutukluların iletişimlerinin sağlanması konusundaki bir düzenlemenin kabul edilmesi. 15-5-1986, Macomb, İngiltere, nakleden Sur la Convention Européenne des Droits de l'Homme, sayfa 60. Örneğin Fransa, Norveç, Danimarka, İsveç ve Hollanda, Türkiye başvurusu bu nitelikte bir dostça çözüme bağlanmıştır. Dostça çözüm kararında 3 konunun altı çizilmiştir. Birincisi, Türk otoritelerinin sözleşmenin 3. maddesine gerekli saygı yükümlülüğüne riayet, 3. maddenin etkili bir biçimde uygulanması ile ilgili olarak Türkiye'nin komisyona düzenli olarak raporlar sunması ve komisyonla Türk otoritelerinin düzenli olarak diyalog kurması. Dipnot: AİHK 7-12-1985, DR 44, sayfa 31, aktaran Dişkof AGE sayfa 188, Dişk AGE sayfa 48. D. Dostça çözüm kararına varılması ve sonuçları. Dostça çözüm, uluslararası hukukun ve bu meyanda AİHS'nin öteden beri bilinen ve uygulana gelen bir teknik kurumudur. Dipnot: Gölcüklü F, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde barışçı yoldan çözüm, AÜSBF'de, cilt 41, yıl 1986, sayı 1-4, sayfa 105. Bu yöntemde sorun, başvurunun esası hakkında verilen bir karara bağlı olarak çözülmüş değildir. Sadece başvuru, kabul edilebilirlik koşullarına uygun bulunduğundan, işin esastan incelemesine geçilmek kararı alınmıştır. Yani başvuru ön koşullar yönünden incelenmiş ve bu koşulları sağladığı kanaatine varılmıştır. Yargılama sürecinin bütünü açısından bakıldığında henüz daha işin başlangıç noktasında bulunulduğu söylenebilir. Başvuru ile ilgili asıl karar, işin esasına girildikten ve bir dizi yargılama işleminin tamamlanmasının ardından verilecektir. Bu nedenle de dostça çözüm, başvuru ile ilgili kesin karardan farklı olarak başvurucu açısından bir zafer ve aleyhine başvurulan devlet açısından da bir yenilgi olarak değerlendirilemez. Dipnot, Norgard Krüger AGM, sayfa 663, Gölcüklü Barışçı Yoldan Çözüm, sayfa 105, Ergül AGE, sayfa 52. Bir başka deyişle dostça çözüm, kazananının ve kaybedeninin olmadığı, neither a winner nor a loser, bir karardır. Dipnot, Yanis K. Bradley, AGE, sayfa 46, Ünal, Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, sayfa 185. Diğer yandan karşılıklı rıza temeline dayanması ve tek yanlı bir işlem olmadığından zorla kabul ettirme veya kabullenme, taviz ve egemenliğin ihlali olarak değerlendirilemez. Dipnot, Gölcüklü Barışçı Yoldan Çözüm, sayfa 105-119. Sözleşmenin tarafı olan Danimarka, Hollanda, Fransa, Norveç ve İsveç'in 12 Eylül 1980 darbesinden sonra başlayan dönemde Türkiye'nin bazı uygulamalarla sözleşmenin çeşitli hükümlerini ihlal ettiği iddiasıyla ilgili olarak yaptıkları devlet başvurusunun dostça çözümle sonuçlanması, devlet egemenliğinin ihlal edilmesi, onur kırıcı bir ödün, Avrupa kurumlarına karşı bir yenilgi, zorla kabul ettirilen bir uzlaşma gibi kimi değerlendirmelere konu olmuştur. Oysa bu sonuç sözleşme sisteminin doğal bir sonucudur. Değerlendirmeler konusunda bakınız Gölcüklü, Barışçı Yoldan Çözüm, sayfa 105-108-119, Sencer, Bireysel Başvuru Hakkı, sayfa 16-19'a. Bu özellikleri itibarıyla dostça çözüm kararı, devletin başvuru konusu olayda sözleşmeyi ihlal ettiği veya devletin başvurucunun iddia ettiği sözleşme ihlalini açık ya da örtülü olarak kabul ettiği anlamına gelmez. Dipnot, Norgard Krüger AGM, sayfa 663, Şariye AGE, sayfa 288, Renucci AGE, sayfa 525, Reisoğlu AGE, sayfa 183, Gölcüklü Gözü Büyük AGE, sayfa 111, Ergül AGE, sayfa 52. Aksi düşünce Tanrıkulu AGE, sayfa 60. Dostane çözüm, davalı devlet bakımından genellikle olayda bir ihlal bulunduğunu zımnen kabul etmesi anlamına gelir. Bilakis, davalı devlet açısından muhtemelen bir mahkumiyet kararının olumsuz yansımalarını hiç değilse bu yola giderek engel olmaktır. Dipnot, Reisoğlu AGE, sayfa 183. Gerçekten de devletler gerektiğinde belli bir tazminat ödeme veya bir işlemi iptal etme veya bir düzenleme yapmayı kabul ederek başvurunun esas hakkındaki bir kararla sonuçlanmaktansa bu yolla başvurunun sonuçlandırılarak kayıttan düşmesini sağlamayı kendileri açısından pek çok olayda daha akılcı bir yaklaşım olarak değerlendirmektedirler. Öyle ki dostça çözüm kararlarında zaman zaman devletin ödemeyi kabul ettiği tazminatın bir lütuf olduğu, tazminatın ihlalin karşılığı olmadığı ibareleriyle belirtilmektedir. Dipnot, örneğin Özçetin Türkiye 5-12-2000, Kılıç Kalkan Türkiye 5-12-2000, Enstitü de Pretr Türkiye 14-12-2000, örnekler için bakınız Gölcüklü Gözü Büyük AGE, sayfa 111. Bununla birlikte davalı devletin başvuru konusu olan olayda açık veya örtülü olarak sözleşmeyi ihlal ettiğini belirtmesi elbette mümkündür. Dipnot, Buna ilişkin çeşitli örnek kararlar için bakınız Norgard-Krüger AGM sayfa 667 DN 1-2. Ancak belirtelim ki dostça çözüm görüşmelerinde tarafların ortaya koydukları açıklamalar başvurunun daha sonraki aşamalarında eğer dostça çözümden bir sonuç elde edilememişse delil olarak kullanılamazlar. Aksi takdirde bu durumu mahkemenin tarafsızlığıyla ve dostane çözüm mantığıyla bağdaştırmak güçtür. Dipnot Norgard-Krüger AGM sayfa 667. Tarafların aralarında vardıkları ve mahkeme tarafından benimsenmiş olan veya mahkeme ile taraflar arasında birlikte yürütülen müzakereler sonucunda varılan sonuç, mahkeme tarafından başvurunun taraflarını, olay ve ulaşılan çözümü ve alınacak önlemleri kısaca içerecek biçimde karar haline getirilerek başvurunun kayıttan düşürülmesi sağlanır. AİHM M39 MIT M62. Mahkemenin dostça çözüm kararı ilgili devletlere yerine getirilmesinin sağlanması ve izlenmesi amacıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve Genel Sekreterine gönderilir. Dostça çözüm kararının uygulanması sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü AİHM'de değil Bakanlar Komitesi'nde görülür. Dostça çözüm usulüne ilişkin uygulamanın önemi hiç de yabana atılamayacak sayıda olup, giderek bu yolun daha işlerlik kazanabileceğinden söz edilebilir. Dipnot Sur la Convention Européenne des Droits de l'Homme sayfa 59, Norgard-Krüger AGM sayfa 662. Norgard-Krüger ve Washman 11 nolu protokol öncesi dönemde kabul edilebilir görülen başvuruların yaklaşık %12,5'luk bir oranının sözleşmenin 28. maddesinde düzenlenen yeni metin 38, dostça çözüm yoluyla sona erdiğine dikkat çekerek kurumun sözleşme sistemi içerisinde önemli bir yere sahip bulunduğu sonucuna varmaktadır. Dipnot Norgard-Krüger AGM sayfa 662, Washman AGE sayfa 211. 11 nolu protokolün yürürlüğünden sonra dostça çözüm yoluna daha fazla başvurulduğu görülmektedir. Örneğin 2000'de verilen toplam 695 kararın 242'si %34, 2002'de toplam 844 kararın 151'i %17, 2003 yılında ise 703 kararın 128'i dostça çözüm yoluyla sonuçlanmıştır %18. Türkiye başlangıçta dostça çözüm yoluna fazla başvurmamaktayken son yıllarda dikkate değer ölçüde bu yolu kullandığı göze çarpmaktadır. Dipnot Çeşitli ülkelerin dostça çözüme başvurmaları konusunda sayısal değerlendirme için bakınız Norgard-Krüger AGM sayfa 662. Örneğin 2000'de hakkında verilen 39 kararın 13'ü %33, 2002'de 105 kararın 45'i dostça çözüm kararıdır %42, 2003'te ise 123 kararın 44'ünü dostça çözüm kararı oluşturmaktadır %35. Dipnot İstatistiki bilgiler için bakınız http://www.ecr.cohe.int/14.02.2004/. Türkiye dostça çözüme İtalya'dan sonra en fazla başvuran ülke konumundadır. 3. Başvurunun esasına ilişkin karar aşaması. Eğer dostça çözüm girişimleri başarılı bir biçimde sonuçlanmamışsa, mahkeme soruşturmaya devam ederek dava dosyasının tamamlanmasını sağlar. Bu amaçla başvurunun duruşmalı olup olmamasına karar verir. Başvurunun duruşmalı olarak yapılması kararlaştırılmışsa, tarafların mahkemede bulunmaları gerekmektedir. MIT'in 65. maddesine göre yeterli sebep olmaksızın taraflardan birinin mahkemeye gelmemesi durumunda, duruşmaya tarafların yokluğunda devam etmenin adalet duygularını sarsmayacağına, adil bir kararın oluşumunu etkilemeyeceğine daire tarafından ikna olunduğu takdirde davaya devam edilebilecektir. Normalde duruşmalar 2 saatten fazla sürmemektedir. Başvuru sahibine ilk sözlü iddialarını sunması için 30 dakikalık bir süre verilir. Eğer mahkeme tarafından taraflara bir soru sorulacaksa 15-20 dakikalık ara verir ve sonra her iki tarafta 15-20 dakikalık sürede soruları cevaplar ve diğer tarafa cevapları verir. 11. protokol eski sisteme göre bir değişiklik getirerek duruşmaların kamuya açıklığı ilkesine yer vermiştir. Bilindiği üzere eski sistemde komisyon önünde yürütülen soruşturmalar kapalı oturumlarda gerçekleştirilmekteydi. Yeni düzenlemeye göre mahkeme re'sen veya taraflardan birinin istemi uyarınca, aksini kararlaştırmadıkça duruşmalar kamuya açık bir biçimde yürütülür. AİHS 40/1 MİT M33. Ancak duruşmayı izleyenler ve basın mensupları çocuk ve gençlerin çıkarlarını veya tarafların özel yaşamlarını korumanın gerekli kıldığı veya adaletin zarar göreceğine kanaat getirildiği özel durumlarda dairenin kesinlikle gerekli olduğuna inandığı ölçüde demokratik toplumdaki genel ahlak, kamu düzeni veya ulusal güvenlik amacıyla duruşmanın tamamı veya bir kısmından çıkarılabilirler. MİT M33/2. Diğer yandan bir başvurunun kayda girmesinden itibaren dostane çözüm görüşmeleri çerçevesinde verilenler dışında Yazı İşleri Müdürlüğü'ne tevdi olunan belgeler daire başkanı tarafından aksi yönde bir karar verilmediği sürece kamuya açıktır. AİHS M40/2 MİT M33/4. Taraflar son sunuşlarını yazılı olarak vermeye davet edilir. Başvuruda istenilen masraflar ve tazminatlarla ilgili bütün detaylar ya muhtıra olarak da adlandırılan bu yazılı davet aşamasında ya da kabul edilebilirlik kararından sonra 2 ay içerisinde veya herhangi bir tarih belirlenmişse bu tarihte mahkemeye yazılı olarak belirtilmelidir. Mahkeme soruşturmasını tamamladıktan sonra esas hakkındaki son kararını verir. Mahkemenin esas hakkındaki son kararında ilgili daireyi oluşturan başkan ve yargıçların, yazı işleri müdürü ve yardımcısının adları, kararın alındığı ve açıklandığı tarihler, davanın tarafları, devlet temsilcilerinin, varsa tarafların avukat ve danışmanlarının adları, davanın geçirdiği aşamaların dökümü, davanın maddi olayları, tarafların iddialarının özeti, hükmün hukuksal gerekçeleri, hüküm fıkrası, şayet hükmedilmişse yargılama giderleri hakkında karar ve sözleşmenin 41. maddesi uygulaması, hakkaniyete uygun tatmin, çoğunluğu oluşturan yargıçların sayısı, gerekiyorsa hangi metnin esas alınacağı, varsa karşı oylarla daire başkanı ve yazı işleri müdürünün imzaları kayıtlarından oluşmaktadır. MİT M74-77. Mahkemenin kabul edilemezlik olsun, kabul edilebilirlik kararı olsun gerekçelidir. Kararların gerekçeli olması esas itibariyle adil yargılanma hakkının da bir unsurunu oluşturmaktadır. A. Sözleşmeyi ihlal kararı. AİHM'nin yetkisi dava konusu olayda AİHS'de yer verilen hak ve özgürlüklerin ihlal edilip edilmediğini belirleme ve bu aykırılığın şayet varsa sonuçlarını hakkaniyete uygun bir tazminatla giderme yönünde bir karar almakla sınırlıdır. Her şeyden önce mahkeme, davalı devletin işlem ve eylemlerinin veya uygulamalarının AİHS karşısında bir değerlendirmesini yapar. Yapılan değerlendirme çerçevesinde eğer sözleşmeye bir aykırılık oluşturduğu kanaatine ulaşırsa buna ilişkin bir karar verir. Buradan çıkartılacak ilk sonuç, mahkemenin davalı devletin sözleşmeye aykırılığına karar verdiği işlem, eylem veya uygulamanın temel dayanağını oluşturan iç hukuk kurallarını, yasa, yasa gücünde kararname, tüzük, yönetmelik ve benzeri, iptal etmek, değiştirmek, kaldırmak, işlemlerini bozmak, yargısal veya idari kararlarını geçersiz kılmak, cezalarını kaldırmak gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Dipnot, bakınız ileride mahkeme kararlarının sonuçları bahsi. İleride tüm ayrıntılarıyla açıklanacağı üzere mahkemenin kararların yerine getirilmesi için ilgili devletin alması gereken önlemleri belirleme yetkisi yoktur. Mahkeme tarafından verilen sözleşmeye aykırılık kararının ne şekilde giderileceğini belirlemek yetkisi ilgili devlete aittir. B. Adil tatmin. La satisfaction équitable. Hakkaniyete uygun tatmin. B.A. Adil tatmin kavramı. Mahkemenin esas hakkındaki kararında devletin sözleşmeye aykırılık oluşturan işlem, eylem ve uygulamasının ortaya çıkarmış olduğu ve iç hukuk yoluyla tamamen veya kısmen karşılanamayan zararları gidermek üzere gerektiği takdirde mutazarrırın zarara uğrayan tatminine hükmedilir. AİHS M41. Mahkeme sözleşmenin ihlal edildiğini tespit etmesi durumunda 41. maddenin uygulanma alanı olup olmadığı konusunda değerlendirmede bulunur. Mahkeme bu ihlalin iç hukuk tarafından tam veya gereği gibi karşılanamayacağı düşüncesinde ise adil tatmin yönünde bir karar verir. Adil tatmin, ihlalden doğan maddi ve veya manevi tazminat ya da eski duruma iade ile başvurucunun yargılama giderlerini karşılamaya yöneliktir. Dipnot, Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 117, AİHM Cabari Türkiye 11.7.2000 PR 54, Norris İrlanda 26.10.1988 A142 PR50.